Büyük Adam. Yazan Halit Ziya Uşaklıgil. Babasına muhabbeti var mıydı, onu sever miydi? Buna evet vardı, seviyordu denemez. Onun için bu duygu sevgiden çok, muhabbetten çok bir çekinme, babadan ürkmeyle açıklanabilirdi. Anasının büyük bir konaktan çıkan bir besleme olduğunu şöyle böyle daha 8 yaşının yetişebileceği bir anlayışla öğrenmişti. Pederine gelince, onun ne olduğunu çok iyi bilmiyordu. Lakin büyük bir adam olduğuna kaniydi. Beslemelikte oluşmuş huylarını kocasına karşı bütün davranışlarında da kullanan anasının onu soymasından giydirmesinden, yemekte yerinden ikide birde kalkıp bardağına su koymasından, yere düşen havlusunu alıp dizlerine tekrar koymasından, her sözüne peki efendi, evet efendi demesinden başlayarak evin içinde babasının somurtkanlığına, kim bilir nerede ne büyük işler başardıktan sonra, köşe minderinde yan yatarak çatık kaşla, süzük gözle, yorgunluk alışına kadar her şeyle anlamış ve inanmıştı ki babası büyük bir adam. Aralarındaki bağlarda da bir babalık ve oğulluk alakası yoktu. Babası onu sevmiş, öpmüş müydü, okşamış mıydı bunu bilmezdi. Kendisi de onun büyüklüğünün uzağında dolanmaya öyle alışmıştı ki bunu düşünmezdi bile. Babasının ne dizlerine çıkmış ne başını göğsüne dayamıştı. Onun kokusunu bile bilmezdi. Onun hakkında yalnız bir duygusu vardı. Onu büyük bir adam diye tanımak ve bununla övünmek. Bu kendisinin kalbinde bir baba için duyulmak üzere birikmiş ne varsa onları duyurmaya yetiyordu. Onu minicik evlerinden çıktıktan sonra yürürken, bekçiye, köşedeki bakkala, komşulara, terlikçiye, okulun, kendi okulunun, kendi öğretmenine selam verirken gördükçe, göğsünün içinde kabaran bir kıvanç olurdu. Pederi neydi? Ne yapardı? Bütün gününü nerede geçirirdi? Ne işlerle meşgul olurdu? Bunu pek iyi bilmezdi ama onun bir memur, şu hükümet dedikleri makinenin her işin yolunda dönüp işlemesine pek büyük yardımı olan bir tekerleği bulunduğuna kaniydi. Sokaklarda, şuradan buradan geçişlerinde büyük konaklarla, yüksek binalarla kendi küçücük bir tarafına yaslanmış kapkara evleri arasında bir ölçü yapmamış, buralarda kimlerin yaşayabileceklerini, onlarla kendi babasının arasında nasıl bir açıklık kalabileceğini tasavvur etmemişti. Yalnız annesiyle birlik çıkışları olurdu. Büyük binaların önünden geçerken başını kaldırır, bakar. Babasının ağzından ikide birde daire diye çıkan söz için burası olmalı derdi. Kim bilir babası orada ne yapıyor? Bütün bu sokakları dolduran kalabalık, gürültü, birbirine çarpmadan dönüp işliyorsa, bütün bu hayat kurumunda düzen bozulup kırılarak parçaları dağılıveren bir şişe gibi yerlere serilip dökülmüyorsa, bunu babasının ellerine, onun büyük başının içinde işleyen düşüncelerine borçlu olmalıydı. Bunu minicik dimağının sisleri arasında düşünürken, çatısından kaldırımına kadar gözleriyle yokladığı o büyük binaların bir tarafında babasının gölgesini göreceğini umardı. Ve sevmediği, hatta sevemediği için kendisine biraz da hınç duyduğu bu adam hakkında kalbinde başka türlü bir duygu, övünme, böyle bir kimsenin oğlu olmaktan doğan bir sevinç kabarır ve bu duygu sevinç duygusundan boş kalan yeri doldurmuş olurdu. Daire. Ne demekti bu? Nasıl bir yerdi ki bütün iplerin uçları gelip orada toplanırdı ve bu uçlar babasının parmakları arasından geçerdi? Bunu kendi kendine büsbütün açık değil ancak şöyle böyle anlaşılan bir karartı arkasında beliren bir soru gibi düşünürken babasının şişmiş karnı üzerinde düğmeleri iliklenmiş ceketiyle elinde bastonuna dayana dayana koltuğunun altına kıstırılmış koca cüzdanıyla bunun içinde 4-5 köfte yahut 2 lop yumurta biraz kaşkavalla 2 dilim ekmek olduğunu bilmekle beraber Ağır ağır olanca büyüklüğünü ve kafasının içindeki işlerin yükünü zor taşıyorcasına sallana sallana yürürken, etrafına selamlar dağıtıyorken görür gibi olurdu. Bir gün akşam yemek bittikten sonra annesi korkan bir sesle babasına ertesi gün yapılacak bir işi anlattı. O kaşlarını çatarak, dudaklarını şişirerek, gözlüğünü burnunun üstünden çıkarıp süzük gözlerle sanki daha iyi anlamak için dik dik bakarak sordu. ''Olur, gidersin ama oğlanı ne yaparız? Okul kapalı, onu yalnız bırakmak doğru değil.'' Annesi korka korka yalvarırcasına, ''Acaba dedi, yanınıza alsanız da daireye götürseniz olmaz mı?'' O dakikaya kadar söylenen sözlere pek dikkat kesilmeyen çocuk bu daire sözünü işitince kalbinde bir helecan duydu ve gözlerini kaldırarak babasına baktı. O biraz düşündükten sonra "Olur" dedi, "münasip. Yalnız kılığına kıyafetine biraz çeki düzen vermeli." Çocuk bu gece uyuyamadı. Artık şu sözün ne demek olduğunu anlayacak, babasını orada görecek, onun ne büyük bir adam mı olduğunu öğrenecekti. O gün bayramlık elbisesini giydi, saçlarını taradı, başında okul kasketi daha eğrice, daha şakrakça bir biçim aldı. Baba oğul beraber yan yana yürüdüler, uzun uzun sokaklardan geçtiler. Artık çocuğun bacaklarında bir gevşeklik başlamak üzereyken bir yan sokağa saptılar, bir basıkça eve girdiler. Babası kapıda duran adama şapkasının kenarına dokunarak selam verdi. O elinden bastonu alıp bir tarafa yerleştirirken eyvallah diye karşılıkta bulundu. Karanlık bir yerden geçtiler. Çocuk içinden burası nedir acaba diyordu. Bir odanın açık duran kapısından girdiler. Babası başını epeyce eğerek ta dipte pencerenin yanında büyükçe bir masanın başında oturan genç bir adama selam verdi. O önündeki kağıtlardan gözünü ayırmayarak hafifçe başını salladı. Etrafta 3 kişi daha vardı. Onları da şöyle bir selamladıktan sonra kapının yanında bir masanın üzerine cüzdanını attı, bir eski boş iskemleyi odanın kenarından çekip masanın duvar tarafına koyduktan sonra ''Sen şurada oturup beklersin'' dedi. Kendisi de yerleşti. Masanın bir gözünden büyükçe bir defter, bir başka gözünden bir küme kağıt çıkardı. O zamana kadar yazı yazan ve onların geldiklerini ancak şimdi görmüş gibi başını kaldırarak bakan birisi sırıtarak ''Vay efendim, günaydın'' dedi. ''Biz de merak edip duruyorduk. Nasıl oldu da her gün erkenden damlarken bugün geç kaldı?'' diyorduk. ''Meğerse Mahdum beyefendi berabermiş. Ne kadar olsa çocuk ayağı, ne kadar da büyümüş yahu, serpilmiş. Bu genç yaşta böyle evlat yetiştirmek herkese nasip olacak bir nimet değil. Hayrül halef desenize, değil mi baş efendi?'' Baş efendi denen o dipteki genç gözlerini kağıtlarından kaldırdı ve gülerek küçük bey babasına tıpatıp benziyor. Hele kasketi de ne kadar yaraşmış, dedi. O zaman çocuğun aklı başına geldi. Kasketini çıkarmayı nasılsa unutmuştu. Hemen eliyle onu kavrayıp çıkardı. Fakat kıpkırmızı, nereye koyacağını bilemeyerek dizlerinin üzerinde tuttu ve öylece kaldı. Babası gözünün bir ucuyla çocuğu göstererek ve baş efendiye bakmaya cesaret bulamayarak, günaydın diye başlayan ve zevzekçe hep sırıtan adama alayın sırası değil dedi. Fakat alay hep böyle devam etti. O zevzekçe adamdan başlayarak sırayla baş efendiye kadar hep birer birer ona takılıyorlardı. Bir aralık babası gözlüğünü takarak hokkasına baktı. ''Buna gene kum koymuşsunuz, insaf be yahu'' dedi. Hep birden kahkahayla güldüler. O iki elleriyle çocuğunu göstererek, ''Tam sırasını bulmuşsunuz'' demek istedi. Hokkayı temizlemek için yerinden kalktı, dışarıya çıktı. Tam bu dakikada o zevzek adam kapının öte tarafında oturan ancak 20 yaşlarında bir gence ''Hadi'' dedi. Genç elinde bir kağıtla yerinden fırladı, öteki de masasından kalkıp geldi. Babasının cüzdanını aldı, içinde ne var ne yok hepsini çıkarıp yerine buruşturulmuş kağıtlar tıktı ve sanki hiçbir şey olmamışçasına cüzdandan aşırdıklarını alarak tekrar geçip yerine oturdu. Elinde kağıtla çıkan genç de geri geldi. ''Oldu'' dedi. ''Hiç farkında değil.'' Bütün bu şeyleri pek iyi anlamayarak fakat yüreğinde derin bir sızıyla gören çocuk, o zaman babasının elinde temizlenmiş hokkayla ve parmakları mürekkeple simsiyah olmuş geri döndüğünü gördü. Ve yine gördü ki babasının ta arkasında ceketinin altında, oturulacak yerin biraz üstünde kalın bir yazıyla bir kağıt var. Ve okudu. Günaydın. O zaman elini uzattı, kağıdı koparıp attı, babasına göstermeden. Sonra eğilip hıçkırıklarını zapt ederek babasının kulağına birinci defa olarak sevgi anlatan bir hitapla "Babacım," dedi. "Bana izin veriniz, daireyi gördüm. Şimdi eve döneyim. Yemin ederim ki uslu uslu oturur, derslerime çalışırım." O da böyle alayla başlayan güne çocuğun şahit olmamasını istemiş olacak ki hiç ses çıkarmayarak evin anahtarını cebinden çıkarıp çocuğa verdi. Eve girdikten sonra merdivenden koştu, yatağına gitti, yüzü koyun kapandı. O zamana kadar zapt edilmiş hıçkırıklar birden taştı. Saatlerce ağladı, ağladı, sonra uykusuz geçen gecesinden kalan bir yorgunlukla derin derin fakat hep göğsü körüklenerek uyudu. Birden babası, o büyük adam, bir tarafına iğne batmış bir balon gibi boşaldı. Birden kökü kurumuş bir ağaç gibi yaprakları sarktı, söndü, döküldü ve daire kağıttan yapılmış bir ev gibi tutuştu, yandı, savruldu külleri. Fakat o zaman babası için hiçbir vakit duymadığı bir muhabbetle yüreği dolarak uykusundan uyandı ve o akşam eve dönünce cesaret etti, yanına gitti, birden kucağına atıldı. İki kollarıyla babasının başını kavrayarak yüzünü yüzüne sürdü, öptü ve birinci defa olarak babasının kokusunu duydu. Kadın Pençesi. Benden çok daha genç olan iki ahbabımın oldukça garip bir teklifiyle karşılaştım. "Bir gece bizimle beraber bara gelmek ister misin ha? Bu zamanın şu alemini görmüş olurdun," dediler. Ben "neden olmasın" gibi cevap verirken onlar birbirlerine bakarak gülümsediler. Fark ettim ki bu teklifin altında başka bir gaye gizli. Soruyla dolu gözlerle yüzlerine baktım. O zaman birbirini bakışlarıyla yokladıktan sonra karar verdiler ve birinin başladığı lafı öteki tamamlayarak bana yine benden çok daha genç, kendi yaşlarında bir üçüncü dosttan bahsettiler. Ben bu üçüncü dostun hikayesini uzaktan uzağa biliyordum. Yalnız son safhalarını tam anlamıyla bilmiyordum. Öğrenebildiğim kısımları şunlardan ibaretti. Bu üçüncü dost, yaratılışın maddi görünümüne ait özellikleri paylaştırırken güzel denebilecek şeylerden epey cimrice davranarak meydana salıverdiği bahtı kara mahluklardan biriydi. İri bir boyu vardı, yürürken, otururken kollarını, bacaklarını koyacak bir yer bulamıyor gibiydi. Donuk sarı ve yer yer daha koyu sarı lekelerle dolu yüzünde hiçbir zeka ışığının parıltısı görünmeyen gözleri onun bütün varlığına koyu bir ahmaklık anlamı verirdi. Halbuki bu genç en hassas, en fazla incelik ve duygulluğa meyilli bir mahluktu ve sanki bir perde altında örtünüp saklanmış olan zekası daima derinlere dalmaktan, kendi kendisinin ta içinde birikmiş izlenimlerin arasında dolaşıp gömülmekten haz alırcasına meydana çıkmaktan çekinirdi. Sonra kendisinin hiç sevilmediğine, sevilemeyeceğine kanaatinin acısını çıkarmak istercesine hayatı, dünyayı, bütün insanları ve onların arasında kadınları sevmek hususunda öyle bol bir açlığı vardı ki bunu göstermekten utanarak sanki sevilmeye layık olmadığı gibi sevmeye de layık görülemeyeceğine inanarak susar, ruhunun güzelliğini, iyiliğini bir ayıpmış gibi gizlerdi. Bir parça eşip, çirkinliğinin altında sinmiş duran güzel ve iyi şeyler bir kere keşfedilince, bu adamı sevmemek mümkün değildi. Onun içinde ki bana hikayesine dair etraflı bilgiler vermeye başlayan o iki arkadaşıyla ben, onu hem sever hem de sevilmesi bu derece zor olduğu için ona acırdık. Ben gene bilirdim ki bu adamın bir türlü tatmin edilemeyen sevmek ihtiyaçları birike birike bir gün birdenbire taşmış ve hep birden kümelenerek bir genç kızın üzerinde toparlanıvermişti. Bu hadiseyi bir evlilik takip etti. Onu tanıyanlar, bizler sanki bir ağızdan zavallı dedik. Zavallı. Zira bu çirkin adam, muhakemesini iptal eden, yapılacak işin sakınılamayacak sonucunu önceden tahmin etmek kabiliyetini örten bir dalgınlıkla iyi yaşamış fakat fakir düşmüş bir ailenin enişteler, amcalar elinde, daha doğrusu ortada kalmış pek güzel bir kızını almıştı. Bu kızı bütün İstanbul'un özel bir sınıfa mensup halkıyla beraber bizler de hep tanırdık, hep bilirdik. Onun gösterişi halka halka açılan ve açıldıkça gözleri kamaştıran bir güzelliği, sonra bu güzelliğe pek iyi eşlik eden bir şuhluğu, ince dudaklarının daima yarı açık bıraktığı düzgün beyaz dişlerinin hayatta ne olursa olsun zevk namına ne varsa onu ısırıp yemek isteyen öyle bir hırs anlamı vardı ki, hiç kimse onun varlığından taşan cazibe halkalarının kemendine takılmak cesaretini bulmamıştı. Bu cesareti o buldu. Onun içindir ki bu evliliğin doğuracağı sonucu önceden görmekte hiç zorluk çekmeyerek zavallı diye acımıştık. Bu acı işin doğruluğunu yaşananlar ispat etti. Bir gün haber aldım ki, nihayet alnında yazılı olan talihi en geniş ölçüde vermekten çekinmeyen bu kadın, bir gün güzelliğinin zevklerini etrafa şuna buna, her yolunun üzerine tesadüf edene, ölçüsüz sayısız savurup serpebilmek için onu bırakmış. O da birdenbire hakikati gözlerinin önüne seriveren bir şimşek arasında nasılsa bulunabilmiş bir kararlılıkla ondan ayrılmıştı. O vakitten sonra onu görmemiş ve hikayesinin aşağısını öğrenmemiştim. Genç dostlarımın ağzından dinledim ki kadın 5 ay, 3 hafta, 2 gün süren, kendisini şurada burada kapatan ilişkilerden sonra bir gün birdenbire şakraklığından, zevkine olanca bolluğuyla gıda arayan açlığından hiçbir şey kaybetmeyerek, hayatta kırgınlıklar çoğaldıkça eğlenmek emellerine daha fazla bir genişlik gelerek bar alemlerinde görünmeye başlamıştı. Hemen her gece onun sabahlara kadar oynayıp eğlendiğine, içip çıldırasıya güldüğüne şahit olurlar, sonra artık eğlence saati bitince, şunu bunun kolunda kim tesadüf ederse o erkeğin vücuduna yapışarak çıkıp gittiğine dikkat ederlermiş. O ortada yokken metanetini kendi içine gömerek kendisi de ortadan kaybolan zavallı adamın, bu eski aşık kocanın dayanıklılığı, o böyle bar alemlerine atılıp da meydana çıkınca birden iflas edivermişti. Şimdi o da kadının peşinde barlarda dolaşıyor, her gece o neredeyse o da orada, bir kenarda, bir masanın başında durmadan içiyor, donuk gözlerle, yorulmak bilmeyen bir hırsın rüzgarlarına katılarak onun bunun kollarında dönen kadını takip ediyor, nihayet o bu gecenin sona kalan erkeğiyle çıkıp gittikten sonra o da sendeleyerek bir kara bulut gamıyla silinip gidiyordu. İşte bana anlattıkları hikaye. İstedikleri şeyi de söylediler. Sizi dinler dediler. Bu adamı kurtarın, onu bir yerlere, uzaklara gönderin. Görüyoruz ki korkunç bir uçurumun kenarında, yuvarlanmak üzere, onu tutup çekecek bir el lazımdır. Bu el sizin eliniz olamaz mı? Buna hiç ihtimal vermemekle birlikte teklifi kabul ettim ve o gece onların, bu eski karı kocanın bulunacakları düşünülen bara gittik. O dedikleri gibi bir kenarda tek başına bir masada içiyor ve duyguları bir aşk beşiğinin içinde sallayan bir tango havasıyla bir erkeğin kolları arasında, başı hafifçe onun omzuna dayanmış, dudakları derin bir hazzın ve beklenen daha derin bir zevkin sarhoşluklarıyla yarı açık, vücudundan yayılan sıcak havanın dalgalarıyla önünden geçerken o zavallı adamı sararak dönüyordu. Yavaşça masasına oturduk. Bizi tatlı olmaya çalışan bir tebessümle selamladı. Bu tebessümün anlamı işte böyle, her gece böyle demekti. Görüşmek istedik. Ben şuradan buradan bahsetmek için başlıyordum. Tek kelimelerle hep tatlı olmaya çalışan tebessümüyle cevap veriyordu. Fakat gözleri hep kadındaydı. O nereye doğru gidiyorsa onun da gözleri sanki bir ipliğin ucuna takılarak o tarafa doğru uzanıp gidiyordu. Kadın ona bir defa bile bakmadı. Bu ne kadar devam etti? Epeyce uzun sürdü. Bu süre zarfında hep boşalan kadehinin yerine bir başkasını getirerek ve her defasında arzu eder misiniz diye bir ikram yaparak bize bakmadan gözleri hep kadında, uslu uslu ve daima susmayı tercih ederek oturuyordu. Sonra birdenbire, hiç umulmayan bir zamanda hiç beklenmedik bir hadise oldu. Kadın yakışıklı, gösterişli bir gencin kollarındaydı. Benim de gözlerim istemeksizin onu takip ediyordu. Bir aralık gençle kadının dudakları birbirine yapışır gibi oldu ve tam bu sırada bizim masada yanı başımızda bir şangırtı işittik. Benim gibi gençle kadının birleşmeye hazır dudaklarını o da görmüştü ve birden o dakikaya kadar sessizce acısını kemirirken artık taşmamaya kuvvet bulamayarak ellerinde sıktığı kadehi mermere çarpmış ve avcundan sızan kanla karışık rakı etrafa damlarken o mateminin bu çöküş manzarası üzerine kapanarak, sesi çıkmayarak fakat omuzları kabarıp inerek ağlamaya başlamıştı. Tam o zaman kadın kollarında bulunduğu genç adamı itti ve doğru bize geldi. Bir boş iskemleyi çekerek onun bu dakikaya kadar yüzüne bakmadığı adamın ta karşısına oturdu. Kolunun yenine sıkışmış küçük bir mendili çıkardı, onun kanlar içinde şıpır şıpır damlayan elini sarmaya çalıştı ve bir eliyle onu zapt etmek istedi. Sonra diğer elini yavaşça, büyük bir yumuşaklık ve şefkat hissiyle onun başına götürdü. Yavaş yavaş hasta bir çocuğu uyuşturmak istiyormuşçasına saçlarını taramaya başladı. O hep böyle omuzları körüklenerek yüzü masanın üzerine kapanmış ağlıyordu. Sonra kadın yavaşça eğildi ve bu kadın pençesi şu zavallı erkeğin başının üzerinde onu avutmaya çalışırken kim bilir neresinden gelen bir dakikalık kadın merhameti ona ancak işitilen bir sesle "Kalk," dedi. "Beraber gidelim. Bu gece sen bende misafir olacaksın." Üçümüz de birbirimize baktık ve yavaşça hiçbir kelime söylemeden onları kendi hallerine, bu bahtsız erkek başını o kadın pençesinin altında bırakarak yüreklerimizde burkulan bir düğümle silinip çıktık. Veznedar Muavini. İzmir'in Frenk Mahallesi'ni rıhtımın arka caddelerinden birine bağlayan geçitlerden, yerel ifadesiyle ferhanelerden birinde maliye kuruluşu veznedar muavinlerindendi. Uzak mahallelerden birinde otururdu. Onunla tanışıklık bir kış başlangıcından baharın ilk günlerine kadar ancak bir mevsim devam etti. Sabahleyin erkenden horozlar tavuklarını alarak deliklerinden çıkarken katmerciler, klorakçılar, şam halkacılar şehrin sokaklarına dağılırken o da yanında oğluyla, oğlunun bir elinde çantası, diğer elinde sefer tasıyla evden çıkar, vaktinden çok erken davrananlara mahsus bir telaşsızlıkla yan yana, görüşe görüşe, o çocuğa okula dair sorular sorarak, çocuk ona bugün sefertasının içine konan şeyler hakkında bilgi vererek, şehrin henüz çalışma hayatına karışmak için tamamen hazırlanamamış aşina köpeklere birer tebessümün selam ve ilgisini dağıta dağıta yürüyorlardı. Ta kuruluşun henüz bir kanadı açılmış kapısında ayrılırdı. Çocuğun elinden sefer tasını alır, mangalına daha yeni ateş konan kahvecinin bakmayarak uzanan eline tutuşturur, "Sabahlar hayır olsun İsmail," der, döner iki yanaklarından ıslak bıyıklarıyla öper, "Sokaklarda oyalanma can," ihtarıyla çocuğu salıverirdi. Bu çocuk şimdi bir eli serbest, diğer elinde çantasını sallayarak, bu hoppalıktan havalanan bir şeyle, sıçramaya yakın bir yürüyüşle şen ve bahtiyar giderken onu ferhanenin kapısına kadar gözleriyle takip eder, 10 dakika sonra Avengelikin'in ilim çatısı altında bu küçük zihnin bir günlük gelişiminin daha güvence altına alınacağından içi rahat ve emin, fazla bir kuvvetle kuruluşun uzun mermer merdivenlerini çıkmaya başlardı. O zaman onda tamamıyla değişmiş bir şeye dikkat etmemek mümkün olmazdı. Şimdi artık o elinde sefer tasıyla öğlen yemeğini taşıyan çocuğun fakir babasından uzak olurdu. boynunda dolanmış yün atkının içinde pohpohlanarak kabaran tıraşlı gerdanından, biraz yumruca burnunun konumunun önemini hissetmekle iftihar eden gururlu ifadesinden, her basamağa çıktıkça daha sonra gelecek basamağa değerini ve iradesini hissettirmek istiyormuşçasına kuvvetle inen kalın bastonunun azimli darbesinden anlaşılırdı ki, şu mermer merdivenlerden çıkan geniş omuzlu şişkin karınlı kırmızı yüzlü muhterem zat, paltosunun bilinemez kaçıncı kışa direneceği belirsiz, çifte tabanlı botlarının daha ne kadar tamiri kaldıracağı şüpheli olmakla beraber, bütün tüccar ve sarrafların tahsildarlarının büyük bir saygıyla selamladıkları meşhur Monsieur Epaminondas'tır. Ve yukarıya çıkar çıkmaz henüz yazıhaneleri süpürüp temizledikten sonra ceketini giymeye vakit bulamamış uşağın koltuğuna tüy süpürgesini sıkıştırarak aldığı selam vaziyetine karşılık gayet resmi yün örme eldiveninin içinde parmakları gidip şapkasının kenarını tutar ve seri ve anlık bir hareketle kafasının parlayan yarım küresini ancak sezdirecek bir selam çizerdi. Onun erkenciliğine herkes alışıktı ve buna dair efsaneler vardı. Onu sabahleyin erken çıkıp akşam geç dönmeye mecbur eden esas sebebi, eşinin baskısına, evde kalabalığa, şamataya dayanamayan sinirlerine yüklemeye dostlarının özel bir eğilimi vardı. Çevrelerine dair hükümlerini iyimser düşüncelerle vermek isteyenler, bu varsayımı art niyetlilikten kaynaklı olmak üzere görürler ve sadece henüz 12 yaşında olan çocuğunu sabah akşam yalnız bırakmamak için bu kuralı benimsediğine inanırlardı. Kendisi etrafın varsayımlarını umursar görünmezdi. Sabahleyin akşamdan bitirilmemiş hesapları ve akşamları da sabaha bırakılmak istenmeyerek yine bu iyi niyete rağmen tamamlanamayan kayıtları bulunurdu. Öyle ki sabahla akşam havada kalan hesapların kesintisiz zincirleme akışı arasında erken gelip geç gitme bahanesi yaratırdı. İlk işi boyun atkısını çıkarmak ve güya dün akşamdan beri ne kadar eskidiğini anlamak istiyormuşçasına bir bakış attıktan sonra onu iskemlesiyle kasasının arasında duvarda bulunan üç çengelden birine asmak olurdu. Ardından şapkasını çıkarır ve masasının bir kenarından eksik olmayan fırçasıyla özene bezene süpürdükten sonra atkısının üzerine asar, aynı zamanda orada asılı duran bir küçük siyah takkeyi çıplak fakirliğini tehdit eden nezle ihtimaline karşı başına geçirirdi. Nöbet paltoya gelirdi. Bu yakası kürklü bir paltoydu. Etekleri etrafına sürünerek bir kaza olmasın maksadıyla masanın yanından çekilerek çıkarır ve bir eliyle tutarak bir kere arkasına yanlarına bakardı. Onu çamurlardan, tehlikelerden, her türlü zarar ziyan ihtimallerinden daima sonsuza kadar korunmuş görmek isteyen, babalara yakışır bir özeni vardı ki, sağlıklı ve esen bir halde görürse, aferin, şayet üzerine çamur sıçramış, bir oluktan su akmış görürse, işte gördün mü, dikkat etmeyince böyle olur demek isterdi. Ve o zaman fırçanın yanında özel olarak bu türden işleri görmek için bulundurulan bez parçasıyla silmek yahut böylece kurutup daha sonra fırçalamak seçenekleri arasında tereddütten ve kendi kendine ufak bir tartışmadan sonra güya kürklü paltonun fikri de alınarak verilen karara uyardı. Paltoda ikinci çengeli asılıp yakasının bu sene daha artan tembelce bir bezginlikle yatışan kürkler elleriyle okşana okşana sığaçlanırdı. Birden odanın henüz ısınmamış olması şüphesi aklından geçer ve dudaklarını uzatıp hohlayarak havada nefesinin dumanlanıp dumanlanmadığına bakardı. Hemen daima sıcaklığı yetersiz bularak sobaya gider, ayağının ucuyla kapağın düğmesine dokunarak açar, pek eğilmeye uygun olmayan karnını bir eliyle tutarak kömür kovasından bir iki kürek alıp atar, tekrar kapağı kapamadan evvel ayaklarını birer birer ateşe göstererek ısıtır, sonra arkasını döner, ellerini ovuşturarak gözleri keyiften biraz süzgün, bir dakikada öyle dururdu. Bu sırada kahvesini getirirler ve onun sobanın önünde meşgul olduğunu görerek soğumasın diye önce fincanını masanın kenarına koyup tabağı tersine çevirerek üstüne kaparlardı. Yavaş yavaş gelir, ceketinin cebinden içi keseli meşin tabakasını çıkarır, yop kağıdını alır, kaytanını çözer, üfürerek çift koparmamaya dikkat ederek bir tane alır, kısmen tellerinden, kısmen tozlarından yerleştirerek sigarasını sarar, başından ve ucundan kopan telleri yine tabakanın içine kor, masanın üstüne düşmüş kırıntıları toplar, kağıdın pembe kaytanını yine büyük bir dikkatle dolayıp ucunu birleştirir ve tabakayı bir daha öğle yemeğinden sonra çıkarılmak üzere ceketinin cebine indirirken elini uzatıp kibrit kutusunu alır, tamamıyla açarak en sakat ve kırık kibrit hangisi ise onu alır, kazaya uğramamak için eliyle siper yaparak sigarasını yakar, fincanın üstüne kapalı tabağı kenarından tutar, içinin sulanmış buğusu yazı masasının üzerine akmasın diye yavaşça ve birdenbire çekip silker ve böyle gayet ağır, önünde birçok harcanacak geniş bir zamanın güven ve huzuruyla her hareketini ölçe ölçe, tarta tarta, kahvesinin güzel kokulu neşesini yudum yudum sömürerek içerdi. Bir aralık daha kahve bitmeden hatırlar ve merakla kalkardı. Sabahleyin evden çıkarken şarap şişesini unutmuş muydu? Elini çengelde asılı paltosunun cebine sokar ve bir günlük gıdasını içinde bulunduran küçük şarap şişesini çıkararak kasanın altında küçük tahta dolaba kordu. Başının üstünde saat öksürüklü, hırıltılı, ihtiyar sesiyle çalmaya başlardı. Gözlerini yarım kapayarak başının ancak hissedilir bir salıntısıyla sayardı. 6, 7, 8. Bir saat sonra iş başlayacak, öğlene kadar nefes almak mümkün olmayacaktı. Biraz telaşla davranırdı. Çekmecesini açar, içinden ceketinin kolları eskimesin diye siyah astarlık bezden yapılmış eğreti yenleri alır, kollarına geçirir, yine çekmecesinin içinden kalemlerini, kurşun kalemlerini, çakısını, lastiğini çıkarır, defterini, bir şişin üzerine geçirilmiş notları alır, çekmecesini kapayarak bunları yerlerine kor, defterini açar, doğruluğu kesinleştikten sonra mürekkeple yazılmak üzere akşamdan kurşun kalemiyle konulmuş toplamları yazmaya, yazılanları lastikle temizlemeye başlar, bir aralık yarısındayken sönmüş sigarasını tablanın içinden alıp tekrar kibrit kutusundan bu yarım sigaraya bütün kibriti fazla bir israf görerek parmağının ucuyla eşe eşe bir sakatını arardı. Ve arkadaşlar birer birer "Bonjour Epaminondas" diyerek gelirler. Nihayet baş veznedar büyük kasayı açarak muavinlere herkesin üzerinde ismiyle bir gün evvel akşamının fazlalıklarının bulunduğu keselerini dağıtırdı. Saat tekrar hırıldar ve 9 kere öksürürdü. Artık kuruluşta iş hayatı başlardı. Ve Monsieur Epaminondas başında siyah takke, kollarında eğreti yenler, Monsieur Epaminondas bonjour girişiyle uzatılan çekleri, bonjour monsieur cevabını veren gözlerinin gülümseyen hoş bir karşılamasıyla alarak ikinci defa sönen sigarasını tekrar yakmaya vakit bulamadan öğlene kadar kasasından parmaklığa, peykeden masasına bitmez tükenmez aceleciliklerle şişkin karnını taşırdı. Sonunda öğlen veznenin küçük pencereleri kapanır, şapkasını bastonunu alan lokantasına evine giderek 2 saatlik tatil zamanını dışarıda geçirirdi. O veznede kalır, çocuğunu beklerdi. Bir çeyrek sonra uşak gelir, kasanın altındaki dolaptan şarap şişesini, kadehleri, çatallarla bıçakları alır, buyurun derdi. O kalkar boş bir odada bir masanın üzerine, kahveci İsmail'in ısıttıktan sonra getirip bıraktığı sefer tasının karşısında oğlu Can'ı kendisini bekler bulurdu. Ve baba oğul burada bu fakir yemeğin karşısında küçük şişedeki şarabı paylaşarak sessizce karınlarını doyururlardı. Ben başlarda bu usulü çocuk için katlanılan bir fedakarlık olarak kabul etmiştim. Arkadaşlardan biri "Safsınız," dedi. "Eğer evleri uzaksa çocuk yemeğini okula götürür. Baba da herkese uyarak bizimle beraber lokantaya gelir, güle oynaya yemeğini yer. Siz o karıyı bilir misiniz? Hep o karının şerrinden. Ona bir şemsiye almak, bir yeni şapka yaptırmak için ahmak herif bir ay aç oturabilir." Bu bana biraz gerçeği göstermeye başlamış oldu. Durumu biraz daha ayrıntılarıyla görmeye, ona dair olan söylentileri biraz daha meraklı dinlemeye çalıştım. Bir gün ona biri parmaklığın arasından "Epaminondas" nidasıyla seslendi. Bu ses çekleri uzatan ve "Monsieur Epaminondas bonjour" diyen iş insanlarının sesine benzemiyordu. Bunda hükmedici, sert hatta tehditkar bir hal vardı. O gözlerini kaldırdı ve birden perişan telaşla seyirtti. Hemen dışarı çıktı. gelen adamı alarak uzaklara götürdü. Bu küçük sahne arkadaşların dikkatli gözlerinden kaçmadı. Biri diğerine dedi ki, ''İşte insan karısının bu derece mağlubu olursa böyle olur. Borç, borç, sonunda bir gün...'' Sohbete diğerleri de karıştı. Anladım ki Epaminondas yavaş yavaş borç denen uçuruma yuvarlanmış ve vurguncuların tırnaklarına takılmıştı. Bir veznedarı memurluğunu kaybetmek tehlikesine kadar sürükleyebilen bu vartadan arkadaşlarını haberdar etmemeye çalışırdı. Lakin arkadaş gözünden bunu saklamak mümkün müdür? Bugün onu döndüğünde yüzünü her vakitten daha fazla kızarmış ve boynunun tümsekliğinde bir büyük endişenin gölgesi yığılmış gördüm. Akşama kadar bütün hesaplarını yanlış yaptığını, fırlatıp atılan kurşun kaleminden, buruşturulup yırtılan kağıtlardan anlayarak düşündüm ki, bu zavallı adam ihtimal şu sırada 5 lira için, 10 lira için aklını kaybediyor, telaşından bunalıyordu. Ve yine bu sırada 1000 liralık çekler ödüyor, 10 bin, 20 bin liralık hesap içinde yuvarlanıyordu. Ya küçük bir zaaf, bir dakikalık bir dalgınlık onu mağlup ediverirse? Bir gün o öğle yemeğini bitirmiş, canı yine okuluna göndermişti. Elinde artan şarabı içilmesin diye küçük şişesiyle vezne odasına dönüyordu. O gün ben de yarım kalan bir yazımı bitirmek üzere işimin başında fazla kalmıştım. Ve sonunda tamamlayarak yemeğe çıkıyordum. Onunla karşılaştık. ''Nasıl, daha şimdi mi gidiyorsunuz?'' dedi. ''Evet'' dedim. O itiraz etti. ''Ne olursa olsun yemek zamanını değiştirmemeli. Bakınız ben size söyleyeyim.'' Bu meselede sağlığa dair düşüncelerini anlatacaktı. Birden koridorun kapısı açılarak bir ipek hışırtısı ve bize kadar derhal bir dalga şeklinde gelen bir paçuli kokusu sohbetimizi kesti, başımızı çevirdik. O sapsarı oldu, şaşaladı, sallandı. Genç değil fakat galiba güzel ve her şekilde pek şık bir kadınla yüz yüzeydik. Karagül bir palto, yine öyle bir manşon, güzel bir şapka, altında ipek fistanların hışırtısı duyulan bir çuha etek. O kuru bir sesle, ''Bonjour azizem, nasıl, sen burada?'' kekeliyordu. Kendisine güç vermek için bana döndü. ''Tanıştırayım eşim.'' Beni ona tanıttı fakat kadın pek kısa ve işini acele görmek isteyerek savsak bir selamla bana başını salladı. Onun kekeleyen, heyecanlı dudaklarına birden soğuk bir su dökerek, ''Biraz gelsene, söylenecek bir küçük şeyim var.'' dedi. Ve buranın müsait yerlerini keşfetmekte tereddüde düşmeyen bir bilgiyle kocasını aldı, demin Can'la beraber fakir öğle yemeğini yedikleri boş odaya sürükledi. Karısının arkasına düşerek, öyle çökük bir gidişi vardı ki ziyaret sebebinin ne olduğunu açığa çıkarıyordu. Ben de sahneyi aklımdan düzenliyordum. Yeniden yaptırılacak bir elbise yahut bir şapka. Kaç gündür onun konusu oluyordu. Sonunda dün akşam ne yapıp yapıp parayı getirecekti, getirememişti. O gece kavga olmuştu, sofrada tabaklar kırılmış, gazeteler buruşturulup kafasına atılmıştı. Nihayet bugün sabahleyin Jean'a verip gönderecekti, göndermemişti. O zaman ben merdivenlerden inerken bu hikayeyi düşünüyor ve Monsieur Epaminondas'ın içeride ne korkunç bir bunalıma maruz kaldığını düşünerek açlığımdan bir kısmını kaybediyordum. Yemekten dönerken başında takkesiyle son derece telaşlı kurumun kahvecisi İsmail'in yanından çıkarken gördüm. Ben oradan geçerken İsmail benden rica etti. ''Affedersiniz beyim, şu kağıtlara bakar mısınız?'' Elime bir demet kağıt tutuşturdu. Bunlar birer ikişer, üçer liralık farklı tarihlerde verilmiş, farklı büyüklükte küçük küçük senetlerdi. Ben toplayıp hesap ederken İsmail kendi kendine söyleniyordu. ''Bir kere tutulmuş bulunduk.'' diyordu. ''Ya eskilerden vazgeçmeli yahut elimize geçeni ona vermeli.'' Birden ''Kaltak!'' dedi. Başımı çevirdim. İpek fistanlarının hışırtısıyla kadın geçiyordu. Ne bana ne İsmail'e baktı. İsmail tekrar etti. ''Kaltak, üstündeki elbise hep benim paralarla.'' Kağıtlardan 8-10 tane vardı, toplamı haber verdim. 27 dedim. O öyleyse 54 dedi. Önce ne demek istediğini anlayamadım. Sonra İsmail'in ayda ikişer kuruştan faizi hesap ettiğini anladım. ve böyle bir maliye kuruluşu kapısında kendine göre ve nispeten insaflı küçük bir sarraflık ticareti kuran bu Türk'e gülümseyerek çıktım. Şimdi Monsieur Epaminondas tekrar sakinleşmiş ve karısına tutuşturulan kahvecinin 2 lirasından sonra 1000 liralık bir çek ödemişti. Sonra ufak bir endişeyle bana baktı. Tekrar gözlerini çevirdi. Telaşla masasının üzerinde unutulan, içinde 2 parmak şarabıyla şişe gözüne ilişti. İsraf olmasın diye şişeyi paltosunun cebine yerleştirdi. Ceketinin kollarını eskimekten koruyan eğretiyenlerini düzeltti ve bu gece evde kavga olmayacağından emin, içi rahat ve huzurlu, oradan oraya binlerce liranın içinde seyirtip yuvarlandı.